Ayrım 25. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 357. Sabahattin Ali ile ilgili birkaç not. Dipnot, imzasız yazı, Aziz Nesin'in el yazısı ve biçimi değil. Sabahattin'le birlikte okumaya gönderildiği arkadaşlarından daha ziyade çekemezlikten ileri gelen entrikalar ve solculuk suçlamalarıyla tahsilini yarım bırakarak Almanya'dan dönmek zorunda kalmıştı. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda bir süre misafir olarak bulunduktan sonra Almanca öğretmeni olarak Konya Lisesi'ne yollandı. Büyük ekonomik krizin bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü 1931-32 yıllarıydı. Memleketin hali perişandı. Köylü iş ve ekmek bulmak kaygısıyla yollara dökülmüştü. Ama endüstrinin çok daha zayıf olduğu o sırada iş arayanların üçte beşte birine bile yer bulunmuyordu. Hükümetçe alınan tedbirler zengini kibarı kayırıyor, fakir halkı daha çok eziyordu. Tek parti istibdadı, parti mutemetlerinin saltanatı halkı ezdikçe aydınlarda hoşnutsuzluk büyüyordu. Dipnot, parti mutemedi, kendisine güvenilen, inanılan kimse. Sabahattin böyle bir ortamda yazmaya başladı. İlkin daha çok manzum hicivler yazıyor, neşretmese bile arkadaşlarına okuyordu. Bu arada yazdığı hükümet adamlarını ve meşhur İstiklal Mahkemesi reisi Ali Çetinkaya'yı taşlayan bir hicbini Öğretmenler Birliği'nde okuması üzerine kendisini çekemeyen, çelme takmak için fırsat kollayanlardan iki kişi tarafından jurnal edildi, tevkif ve muhakeme edildi, bir sene ağır hapis cezasına mahkum oldu. Cezasını Sinop Kalesi'nde çekerek Ankara'ya döndü ve Saffet Arıkan'ın marif vekili olduğu sırada Atatürk'e bir övgü şiiri yazdırılarak Talim ve Terbiye Dairesi'nde bir mümeyyizliğe atandı. Devlet Konservatuvarı açıldığında ayrıca tercümanlık vazifesi de alacaktı. Konya'da kendisini jurnal edip sonra mahkemede aleyhte tanıklık edenlerden birisi Emin Soysal'dı. Bu zat sonra köy enstitüsü hareketinde faal rol alacak, Hakkı Tonguç'la arası açılınca da Recep Peker hükümeti ve Reşat Şemsettin'in marif vekilliği zamanında enstitülü bakanlardan birisi olacaktı. Öteki gazeteci Cemal Kutay'dı. Bu jurnalcilik rolünden sonra Turancılara, Atsız ve arkadaşlarına yaklaştı ve o yoldaki hizmetlerine sonuna kadar devam etti. Dipnot, kadar sözcüğü yanlış yazılmıştır. Kafile, Delfa, Elifre. Sabahattin Ali İstanbul'da Üsküdar'da Doğancılar'da Füyuzat-ı Osmaniye adlı okula gitti. İlk burada okudu. Oradan Çanakkale'ye geldi. Çanakkale İptidai Mektebi İlkokulu'nda okurken seferberlik ilan edilip öğretmenler askere alınınca okulda öğretmensiz kaldı, kapandı. Sabahattin Ali'nin babası Yüzbaşı Ali Sabahattin Bey'in çabasıyla Subaylar Okulu yeniden açtılar. Babası da Türkçe öğretmenliği yapıyordu. Sabahattin burada okudu. Babası Türkçe öğretmeniydi. Ayrıca babasının arkadaşlarından Yüzbaşı Fuat Bey, Fransızca ve sansür subayı Osman Zati Bey de Almanca dersi veriyorlardı. Sabahattin Ali ailesiyle birlikte Çanakkale'den İzmir'e, oradan da Edremit'e geldi. Edremit İptidai Mektebi İlkokulu'nda okudu. Balıkesir geri alınınca Balıkesir Erkek Muallim Mektebi'ne gitti, oradan İstanbul Muallim Mektebi'ne girdi ve İstanbul Muallim Mektebi'nden mezun oldu. Devlet yarışma sınavına girerek kazandı ve Almanya'ya gönderildi. Önce Potsdam'da sonra Berlin'de 2 yıl kaldı, 1929. Dönüşünde Aydın Ortaokulu Almanca öğretmeni oldu, oradan Konya'ya öğretmen oldu. Büyük ekonomik krizin bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü 1931-32 yıllarıydı. Memleketin durumu hiç de iyi değildi. Köylü iş ve ekmek bulmak kaygısıyla yollara dökülmüştü. Sabahattin Ali işte bu ortamda yazmaya başladı. İlkin daha çok şiir ve manzum taşlamalar yazıyordu. Bu arada hükümet adamları ve İstiklal Mahkemesi eski reisi Ali Çetinkaya'yı yeren bir taşlaması dillerde dolaşmaktaydı. Bir gün Öğretmenler Birliği'ndeki bir toplantıda kendisinden bu taşlamasını okuması istenilmişti. Sabahattin Ali de okudu. Kendisini çekemeyen, bunu da fırsat bilen iki kişi tarafından ihbar edildi. Bu ihbar üzerine tevkif edilerek bir yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını Sinop Kalesi'nde çekerek Ankara'ya döndü. Eğitim Bakanı Saffet Arıkan Sabahattin Ali'yi korumak istiyordu. Arıkan'ın öğüdüyle Sabahattin Atatürk'e bir övgü manzumesi yazdı. Böylece Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi'nde bir mümeyyizliğe atandı. Ankara Devlet Konservatuvarı açılınca da burada kendisine tercümanlık görevi verildi. Sabahattin Ali'nin Konya Öğretmenler Derneği'nde okuduğu taşlamayı hükümete bildirenler Emin Soysal'la Cemal Kutay'dı. Mahkemede de tanıklık etmişlerdi. Sabahattin Ali'nin öldürülüşünü Edremit'te bulunan annesi bir tanıdığının evinde birdenbire öğrenmişti. Hüsniye Hanım'a o günkü gazeteler gösterilmiyordu. Nasılsa misafir gittiği evde kanepenin üstünde Cumhuriyet gazetesi unutulmuş. Ev sahibi hanım da bahçede çamaşır topluyormuş. Hüsniye Hanım odaya girmiş, mantosunu çıkarıp asmış, kanepeye oturup cigara yakmış. Yanında duran gazetede birden gelininin resmini görünce şaşmış. Sonra gazeteyi alıp okuyunca oğlunun öldürüldüğü haberini öğrenmiş. Sabahattin Ali'yi unutturmamak. Dipnot, 14 Şubat 1976'da Cumhuriyet'te çıkmıştır. Sabahattin Ali için istenilen yazıyı kolay yazabilirmişim gibi geldi. İki yazı yazdım olmadı. Olmadı çünkü Sabahattin'i doğum yıl dönümünde anacaktık. Anma yazısı da başka türlü olmalıdır. Sabahattin Ali'nin yapıtları üzerine incelemeler, değerlendirmeler, yorumlar, eleştirmeler her zaman yapılabilir. 10 yıl sonra da, 40 yıl sonra da. Ama Sabahattin Ali'nin kişiliğini ortaya çıkaracak yazılar her zaman belgelere dayanılarak yazılamaz. Bir zaman gelir ki elde Sabahattin Ali'nin kişiliğini tanıtacak hiçbir belge kalmamış olur. O zaman edebiyat tarihçileri yazılarından kişiliğini çıkarmaya çalışırlar, çok kez yapıldığı gibi. Bir yazarın kişiliği, özgeçmişi, yaşamı, ilişkileri ayrıntılarıyla bilinmedikçe o yazarın yapıtları gereğince ve bütünüyle anlaşılamaz. Yazarların günlük ya da anılar yazmalarının bir nedeni de budur. Hatta işlerinde Git, Gene, Adamov gibi yaşamlarının gizli ayrıntılarını bile sergileyenler bunu yapıtlarıyla daha iyi anlaşılmak için yaparlar. Bunun bir yararı da o yazarı yanlış yorumlardan ve mit olmaktan kurtarmaktır. Ne yazık ki Sabahattin Ali'den bize günlüğü, anıları, öz yaşam öyküsü, mektupları kalmadı. Oysa çok iyi biliyorum, yeşil mürekkepli dolma kalemiyle günlük tutardı. Ölümünden sonra savcının bize tanımamız için gösterdiği terekesi arasında bu not defteri de vardı. Ne oldu bu deftere? Kırılmış piposu, parçalanmış gözlüğü, damalı spor giysisi nerededir? Eşinde olabileceğini hiç sanmıyorum. Kişiliğini, ilişkilerini, yaşamını bize anlatacak Sabahattin Ali'den anı, günlük, mektup gibi belgeler kalmadı. Hatta şimdi Sabahattin Ali'nin soyadını sorsam bilenin pek çıkacağını sanmıyorum. Oysa Sabahattin soyadını titizlikle kullanır, yanlış söyleyenlere de kızardı. 27 yıl önce öldürülmüş yazarımızın soyadını bile bilmiyorsak, yaşamını, kişiliğini, ilişkilerini bilmediğimiz için onun yapıtlarını da bütünüyle değerlendirip anlamış olamayız. İşte bu eksikliği Sabahattin Ali'yi yakından tanıyanların anılarını toplayarak gidermek olanağı bugünler için vardır. Yıllar geçtikçe bu olanak da kalmayacaktır. Nitekim Sabahattin Ali'yi çocukluğundan beri çok iyi tanıyanlardan Esat Adil Müstecavi, Mansur Tekin, dostu ve yakını olmuş bulunan Emin Eliçin, Adalet Cimcoz, ondan hiçbir yazılı anı bırakmadan ölmüşlerdir. Mehmet Ali Aybar, Müzeher Vanu, Zekeriya Sertel, Sebati Ataman, Mediha Esenel, Cevdet Kudret, Pertet Boratav, Ayvalık'ta diş hekimi Muhlis, Niyazi Berkes, Muvaffak Şeref, Niyazi Ağırnaslı, Mehmet Ali Cimcoz, Samet Ağaoğlu, Haluk Yetiş gibi Sabahattin'le yakın olmuş, ilişki kurmuş kişilerden Sabahattin'e değgin anılarını hatta yargılarını, düşüncelerini toplamak gerekir. Önemli olan tek yanlı değil, gerçeklikle anıların anlatılabilmesidir. Bu anılar arasında elbette çelişkiler de olacak ama edebiyat araştırmacıları, tarihçileri doğru olanı, kendilerine göre doğru olanı bu toplam içinde arayıp bulacaklardır. Düşünelim ki bugün Sabahattin Ali'nin kitapları yayınlanıp satılıyor, telif hakkı da getiriyor ama bugüne kadar eşi bile Sabahattin için bir anısını yazmış, bir yazara anlatmış değildir. Ayrıca Sabahattin Ali'yi yakından tanıyanların da neden bugüne dek Sabahattin'e ilişkin anılarını yazmamış oldukları üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Oysa tanıyanlar bilirler ki Sabahattin Ali'nin çok geniş, hatta gereğinden de geniş çevresi vardı. Sabahattin Ali'nin öldürülmüş olduğu resmen açıklandıktan sonra hemen bütün gazeteler ağız birliği etmişçesine en ağır aşağılamalarla öldürülmüş olan Sabahattin Ali'ye saldırıyorlardı. Lehinde tek satır bile çıkmadı. Bu saldırgan yazarların hepsi de Sabahattin'in tanıdığı, çoğu da arkadaşlık ettiği kimselerdi. Şimdi burada pek kolay anlatılamayacak öyle ağır bir hava estirilmişti ki, eşi Aliye Hanım'ın bile Sabahattin Ali'nin kitaplığından yakınan gereksiz sözleri gazetelerde çıkmış, bu sözler bizleri üzmüştü. O günlerde Baştan adlı bir haftalık dergi yayımlamaktaydım. Bu saldırganlara karşı arkadaşım Sabahattin'i savunmak, onu değeri olduğu oranda değerlendirmek namus borcu olmuştu. Baştan'ın bir sayısını Sabahattin Ali özel sayısı olarak yayımlamayı düşündüm. Sabahattin'in dostlarından bu özel sayı için yazı istedim. Çok renkli, zengin bir sayı çıkarabileceğimizi düşünüyordum. Ama hiç de öyle olmadı. Yazı için başvurduğum Sabahattin'in dostlarından kimisi açıkça yazamayacağını, kimisi dahaca durumun aydınlığa kavuşmadığını, ölüm nedeninin kesin olarak bilinmediğini söyledi. Kimisi de yazmamak için bahaneler ileri sürdü. Bu durumda 18 Ocak 1949 tarihli Baştan'ın Sabahattin Ali özel sayısında yalnızca Rıfat Ilgaz'ın, Mustafa Uykusuz'un, Yusuf Ahıskalı'nın, Sabri Soran'ın, Aziz Nesin'in yazıları yer alabildi. Bu özel sayıya koyduğum bir ilanı buraya aktarıyorum. Sabahattin Ali'nin dostlarına. Sabahattin Ali geniş bir arkadaş ve dost kadrosu içinde yaşayan bir insandı. Sabahattin'in şahsiyetini, edebi hüviyetini ve hatıralarını belirtecek olan yazılara gazetemizin sayfaları açıktır. Bilhassa hayatında ona yakın bulunanların bunu vazife sayacaklarını umarız. Baştan. Bu yazı çağrımıza hiç kimseden yanıt gelmedi. Başvurmalarım üzerine Sabahattin için yazmaya söz verenler oldu. Yine Baştan'ın bu özel sayısının birinci sayfasında şu ilanımız vardı. Gelecek sayıda Esat Adil Müstecavi, Abidin Nesimi ve Kerim Sadi'nin Sabahattin Ali hakkındaki yazılarını okuyacaksınız. Ama ertesi sayıda Sabahattin Ali üstüne Abidin Nesimi'den başkasının yazısı yoktu. Çocuklara anlatılmaz ölçüde aşırı sevgim vardır. Ölümüne yakın döneminde gittikçe artarak içmeye başlamış olan Sabahattin, bir gece çeminden çıkardığı deri cüzdanı, içindeki kızı Filiz'in resmini bana gösterdikten sonra öptü ağladı. Birkaç gece sonra yine Filiz'in resmini öpüp ağlamıştı. Birçok anılarım var Sabahattin'le ama bende en derin iz bırakan bu çok yalın anıdır. Tehlikeden paniğe kapılıp kaçmanın yararı olmayacağını çok iyi bildiğimden, bütün yaşamımda kuru gürültüye hiç pabuç bırakmadan, tehlike sanılan gürültünün hep üstüne gittim. Gözdağları beni hiç yıldırmadı. Sabahattin Ali'nin öldürülmesi üzerine öyle bir kuru gürültülü tehlike havası yaratılmıştı ki, birdenbire ve kendiliğinden Sabahattin Ali bir yasak konu olup çıkmıştı. Yasal bir yasaklama yokken kitapları ortadan kaldırılmış ve yayımlanmaz olmuştu. Bu durumda bana göre bu kuru gürültülü tehlikenin üstüne gidip Sabahattin'in kitaplarını yayımlamalıydık. Ve ben bunu Salt Filiz için yapmak istiyordum. Sabahattin'in kızının resmini öperek ağlayışını, belki de çocuklara aşırı sevgim yüzünden hiç unutamıyordum. Sabahattin Ali üstüne yapılacak bir çalışma, anılarının toplandığı, öykülerinin değerlendirildiği bir kitap çok satılır ve Filiz için bir gelir olabilir diye düşündüm. Belki yapılması gerekenin en iyisini yapamazdık, eksik ve yanlış yapardık ve biliyorum hiçbir şey yapmayıp susanların ağır eleştirilerine de uğrardık. Ama o dönemde yapılabilecek olanı yapmış olur, her şeyden önce Sabahattin'in kitaplarını yasal olmayan yasaktan kurtarırdık. İşte bu nedenle Baştan'ın 18 Ocak 1949 tarihli Sabahattin Ali özel sayısına şu ilanı koymuştum. Sabahattin Ali ve Hikayeleri. Pek yakında Sabahattin Ali ve Hikayeleri isimli bir kitap neşredeceğiz. Bu kitapta Sabahattin Ali'nin hayatı ve edebi şahsiyeti belirtilecek ve seçme hikayeleri bulunacaktır. Kitaptan elde edilecek menfaat Sabahattin'in arkada bıraktığı yavrusuna terk edilecektir. Bu çalışmaya başlamıştım bile ama hemen söylenti yayılmıştı ve bu söylenti Ankara'dan Sabahattin'in çok yakınlarından geliyordu. Aziz Nesin, Sabahattin Ali'nin sırtından para kazanacak. Nice büyük olursa olsun düşmanımdan gelebilecek kuru gürültülü tehlikenin üstüne üstüne gitmişimdir de hep yaşam boyu ama dost olmaları gerekenlerden gelen kötü sözlere karşı hep küskün ve suskun kalmışımdır. İyi de yapmış olduğumu şimdi çok iyi anlıyorum. Zaman beni hiç utandırmadı. 20 yıl hiçbir yasal yasaklama olmadığı halde kendiliğinden konulan padik yasaklamasıyla Sabahattin Ali'nin kitapları çıkamadı. Baştanın Sabahattin Ali özel sayısındaki yazısında Rıfat Ilgaz şöyle yazmıştı. Aziz'le bir fiil çalıştığımız Gerçek Gazetesi sıkı yönetimce kapatıldığı günlerde yeni neşriyat planları çiziyorduk. Un Kapanı Köprüsü'nün yayan geçtiğimiz geceler Marco Paşa isimli bir mizah gazetesi de bu tasavvurlar arasındaydı. Aziz bu gazetenin tutacağına hepimizi ikna etmiş bulunuyordu. Fakat hiçbirimiz de yalnız bu işi destekleyecek değil, günlük nafakamızı temin edecek para yoktu. Dedim ya, Un Kapanı Köprüsü'nü yayan geçiyorduk. Hastalığım dolayısıyla arkadaşlarıma yük olduğumu anlayınca, imkan bulursam öğretmenliğe döneceğimi yakınlarıma bildirdim. Yol paramı denkleştirerek beni Ankara'ya yolladılar. Tayinimin netleşeceği akşamdı. Sabahattin'e rastladım. Yanında bizim vekaletin ileri gelenlerinden bir arkadaş vardı. Beni bir kenara çekerek Aziz'le anlaştım. Marco Paşa'yı çıkarıyoruz. Göreceksin nasıl tutunacak. Ben tasdik edince çok memnun oldu. Yanındaki zata benim durumumu anlattı. Telefonla tayinimin neticesi soruldu. Encümen toplanmış, muallimliğe dönmemde bir mahzur görülmemişti. Bizim hocalık çok sürmedi. Marco Paşa familyasından çıkan gazetelerde çalışmaya başladım. Aziz cezaevindeydi. Sabahattin Ankara'ya gidip geliyor, biz kör topal sürümünü kaybetmiş gazetelerimizi yürütmeye çalışıyorduk. Bir gün habersizce Ankara'dan döndü. Yeni bir hamle lazım. Ali Baba isimli bir mizah gazetesi çıkaracağız dedi. Uzun uzun izah etti. 40 haramilere karşı Ali Baba. Uykusuza resimler, yazılar ısmarlandı. Masanın üstüne oturarak hadi dedi seninle bir manzume yazalım. 40 haramilere karşı olsun. İki kıtasını ben yazdım. Bir kıtasını da o çırpıştırdı. Tamam dedi çok güzel. Bu manzumenin adını birinci sayfaya manşet vereceğiz. Bir iki defa okuduk. Çok beğenmişti. Ali Baba çıkmış gazetenin tenkidini Aziz cezaevinden göndermişti. Evvela işe manzumeden başlamıştı. Nedir o manzume yahu? Kara göze benzettiniz gazeteyi diyordu. O aldırmadı. Aziz ne anlarmış şiirden dedi geçti. Sabahattin Ali'nin doğum yıl dönümü dolayısıyla bu anma yazımda Marco Paşa günlerimizden gelişi güzel bir kesit vererek şunu anlatmak istiyorum. Salt kitapları üzerine çalışarak değerlendirmelere, yorumlara gidenler de önemli iş yapıyorlar. Ama bugün için hiç zaman yitirmeden Sabahattin Ali'nin kişiliğini, öz yaşamını, ilişkilerini ortaya çıkararak anıları, belgeleri toplamak bence çok daha önemlidir ve gerekmektedir. Çetin Altan'a bir mektup. Çatalca. Dipnot. Aziz Nesin bu mektubu Çetin Altan'ın 9 Ağustos 1980 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde çıkan yazısına karşılık olarak yazmıştır. 11 Ağustos 1980. Sevgili Çetin Altan, bu sevgili seslenmesi nasılsın, iyiyim, kalıp sözleri gibi ya da her mektubun başına konulsun anlamından soyutlanmış, sevgili kalıp sözü gibi bir kalıp sözcük değildir. Gerçekten seni seviyorum. Bütün hırçınlığına, patavatsızlığına, saldırganlığına, zaman zaman dengesizliğine karşın yine de seni seviyorum, sevmek zorundayım. Çünkü yurdumda Çetin Altan değerinde 10 tane daha yazar yok çağımda. Ne yazık ki yok. 4-5 günden beri seni düşünüyordum hep. Özlemle düşünüyordum. Seni böyle düşünmemin nedeni de adaşın Çetin Altan adlı bir çocuğun bana gönderdiği bir mektuptu. Ben de o çocuğun mektubunu ve ona değgin yazıyı bir gazetede, galiba Cumhuriyet'te görmüş, salt başlığını okumuşum da senin torunun sanmıştım. Dahi çocuklardan çocuğun dehasının ilan edilmesinden tiksindiğim için neden torununu ele güne sergiliyorsun diye sana içimden kızmıştım. Elbet böyle yapmazsın ama öyle düşündüm işte. Bunun da nedeni Ankara'da Devlet Tiyatrosu'nda bulunduğum bir sırada Dramaturglar Odası'nda senin oğlunun, galiba Mehmet'in bir oyunundan söz ediliyordu. Bütün dramaturglar ağız birliğiyle oyunu övüyorlardı. Pek sevinmiştim o gün. Oyun tek perdelik miydi ne? Gazetede Çetin Altan'ın yazısını ve resmini görünce bu da babasına dedesine çekmiş diye düşündüm. Üstelik bu Çetin Altan gazetedeki resminde püskül kaşlıydı. Ankara'da senin evinde konuk kaldığım günleri anımsadım. Senin o püskül kaşlı oğullarına arkadaşım derdim de pek hoşlanırlardı. Bu Çetin Altan mektubunda yazar Çetin Altan'ın adını taşıdığım için okulda o kadar çok dayak attılar ki bana. Ama ben yazar Çetin Altan'la aynı adı taşıyorum diye övünüyorum diye yazıyor. Mektubundan anladığıma göre cin gibi bir oğlan ama biraz kendini beğenmiş. İşte bu çocuğun mektubu geldikten sonra birkaç gündür sık sık seni özlemle düşünüyorum. İstanbul'da olsaydım kentin hayhuyundan ne seni ne başkasını düşünmeye fırsatım olmazdı. Ama burada vakıfta yapayalnızım. 15 günden beri Çatalca'ya bile gitmedim. Kaç kez Çetin şimdi burada olsa da iki kadeh içip aklımız başımıza gelse ve Çetin durmadan anlatsa anlatsa. Ben de arada bir fırsat bulup araya girebilirsem, kimi düşüncelerine karşı gelebilsem ki zavallı Çetin de kendi kendine konuşuyor durumuna düşmese diye düşündüm durdum. Çatalca'dan vakıfa gazeteleri 2-3 günde bir getiriyorlar. Bu yüzden 9 Ağustos tarihli gazeteleri de bugün okuyabildim. Milliyet'te senin yazını okuyunca bir de baktım yazının altında bir notun var. Sevgili Çetin, keşke edebiyat cephesinde çıkan benim yazımı okumuş olsaydın. O zaman belki o notu ya hiç yazmayacak ya da başka türlü yazacaktın. 1. Bunu Nihat Erim'in sağlığında yazsa daha iyi ederdi demişsin. Yahu Çetin, birisi gelip de sana Aziz Nesin Nihat Erim öldürüldükten sonra onun için şöyle bir yazı yazmış dese, ben beklerdim ki sen ona Aziz Nesin öyle şey yapmaz diyesin. Ben hiç Erim öldürüldükten sonra öyle bir yazı yazar mıyım? Bunu senin bilmeni isterdim. Her yazımın altına yazılış tarihini yazıyorum. Sanırım ki söz konusu yazımın altında da tarihi vardır. Şimdi edebiyat cephesi bende yok. Ya göndermediler ya da postada gitti. Yazıya tarih koymuşumdur. Demirtaş Ceyhun yazıyı yayımlarken tarihi çıkardıysa çok kötü. Nihat Erim öldürülmeden 3-4 gün önce yazmıştım o yazıyı. Ben nereden bileyim adamın öldürüleceğini? Hatta radyo haberlerinden öldürüldüğünü öğrenince içimden ister misin benim yazım üzerine Sabahattin Ali'yi öldürttü diye Nihat Erim'i de solcular vurdurttu diyerek bir kovuşturma açılsın diye geçirdim. 2. Ben o yazımda Nihat Erim'in adını bile anmadım ama yazılış biçiminden Nihat Erim olduğunun anlaşılmasını istedim. Ve gerçekten istediğim senin artık bu konuda bir açıklama yapmandı. Bu nedenle sana karşı bir davranışla yazmadım. 3. Ben senin gibi ve pek çokları gibi Sabahattin Ali'yi devletin ya da hükümetin öldürttüğüne inanmıyorum. Sen Nihat Erim'in sözlerini bana ilettiğin zaman da inanmamıştım. Hala da inanmıyorum. Sen yalan söyledin demiyorum. Ama sözün yorumunda bir yanlışlık olduğu sanısındayım. Herhangi bir hükümetin bir insanı öldürtmesi için bu cinayetin bir mantığı olması gerekir. Tabii hükümet açısından bir mantık. Sabahattin Ali'yi hükümetin öldürtmesi için hiçbir mantık yok. Ancak benim bu kanımı allak bullak eden bir şey oldu. Senin bana Nihat Erim'in sözlerini iletmenden aşağı yukarı 20 yıl sonra Faruk Eren bir akşam evinde eşlerimizle birlikte yemekteyken senin bana anlattıklarını aynen anlattı. Şarkıcı Hümeyra var ya, annesi Melike. İşte Melike'nin ilk eşi ki sonradan intihar etmiş Faruk Eren, Nihat Erim'in kendisine senin bana söylediklerini söylediğini anlatmış ve sıcağı sıcağına konuşmayı aktardığı için adam heyecan içindeymiş. Faruk Eren bana bunu iletince dehşete kapıldım. Ne senin Faruk Eren'in bu anlattığından, ne Faruk Eren'in senin bana 20 yıl önce anlattığından haberi vardı. İlginç değil mi olay? Birbirinden habersiz iki ayrı kişi bir olayı aynen anlatıyorlarsa o olayın gerçek olması gerekir. Edebiyat cephesindeki yazımda senin adın yok. Olayı açıklaması için Faruk Eren'in de adını andım. 4. Nihat Erim'in sana o zaman söylediklerini notunda yazmışsın. Ama Çetin, senin bana o zaman söylediklerin bunlar değildi iki gözüm. Ya o zaman söylediklerin doğru değildi ya şimdikiler. Ama Faruk Eren senin o zamanki Erim'e atfen söylediklerini Hümeyra'nın babasından duyduğunu söylediğine göre demek eski söylediğin doğru. 5. Ben o yazıyı durup dururken de yazmadım. Yazmak zorunda kaldım. Şöyle ki. Sanırım 2 yıl önceydi. Haluk Yetiş'le birlikte Kemal Bayram Çukur Kavaklı Vakıf'a geldiler. Ben önce bir dostluk ziyareti sandım. Oysa bu Kemal Çukur Kavaklı Sabahattin Ali'nin ölümü konusunda onunla dostluğu olanlarla konuşup sözlerini ses bandına alıyormuş. Sonradan bu konuşmaları derleyip kitap yapacakmış. Ne güzel, ne kolay kitap sahibi olmak. Başkaları konuşsun, sen ses bandını al, kitap yap. Hem kitap sahibi ol, hem de para kazan. Bu Kemal Çukurkavaklı bir zamanlar benim yayın evimin postane işlerini görürdü. Sonra akşamın Adana temsilcisi oldu. Derken bir de baktık bir günlük gazetenin sahibi. Çekmece'de bir yazlık evi varmış. Hazır oraya gelmişken özel arabasına binip bana da gelmiş ki benden de bilgi toplasın. Böylece hem ziyaret hem ticarete bir taşla beş kuş birden vuracak. Kendisine Sabahattin Ali ve ölümü üzerine hiçbir şey söylemeyeceğimi, çünkü bu konuyu kendim yazacağımı söyledim. Çok üsteledi. Sanki ben yapmam gereken bir görevden kaçıyormuşum gibi bir davranışa girdi. Bir yazardan kendi yazacağı konuyu istemek ne demek? Gitti kitabı çıktı, yalan yanlış şeyler yazmış, biraz da beni suçlayarak. Zaman zaman beni suçlamak bir kampanya halini alır. Sonunda utku onların değil, hep benim olur. Çünkü ben maddi manevi hiçbir çıkar düşünmeden, art niyetim olmadan, doğruluğuna inandığım konularda yazıyorum. Ben böyle toptan saldırıları çok yaşadım. Ne yazık ki bunlardan biri de kıyısından bile olsa sen de katıldın. Şu hani Nazım Hikmet'in yaşamını ayrıntılarıyla ve gerçekliğiyle yazmak konusunda. Sanki genelde büyük sanatçıların hiçbir gizli yanı kalmayacağı, kalmaması gerektiği düşüncesinde olduğun halde, Dünya Gazetesi'ndeki sorulara yanıtınla bana yapılan bu saldırıda sen de yer aldın. Ama hiç değilse sana özgü, zekice bir gerekçe olsun bulmuştun. Yurttaşlıktan çıkarılmış, daha yurttaşımız bile sayılmazken Nazım için yazılacak şey bunlar mı diye. Hem bütün gerçekleri yazarız Çetin, hem de Nazım'ın Türk yurttaşlığına alınması için onurluca savaşırız. Bildiklerimizi bizler yazmazsak, gerçekler bizimle gider ve hiç kimse onları yazamaz ve tarih bu suskunluğumuz yüzünden yanıltılmış olur. Kemal Bayram Çukurkavaklı'nın kitabı çıktı. Aldırmadım ama iş bununla kalmadı. Yalçın Küçük Edebiyat Cephesi'nde Sabahattin Ali'nin ölümüne değin çok önemli bir yazı yazdı. Yalçın Küçük zeki bir arkadaş, yazılanların arkasında ama yazılmayan kimi ipuçları bulmuş. Beni de bu konuda yazmaya zorluyordu. Yazmasam olmayacak, bir bakıma suçlanıyordum. Lütfen oku o yazıyı da. Ben de işte bu durumda Edebiyat Cephesi'nde o yazımı yazıp verdim. Olay budur. Notunun sonundaki bölümü de anlamsız ve gereksiz buldum. Çünkü ben sana neyi yazıp neyi yazmadığım konusunda takaza etmedim ki. Önce benim yazımı okumalıydın ki onun bunun yanlış değerlendirmeleriyle yanılgılara düşmeyesin. Ben seni bu konuda açıklama yapmaya çağırdım. Bu da salt benim değil, herkesin hakkıdır. Yine de yazıp yazmamak senin bileceğin şey. Ancak şu var ki, belki biliyorsun, ben anılarımı yazıyorum. Sırf Sabahattin Ali'nin öldürülmesine gelince bütün bildiklerimi yazmak zorundayım. Anı yazmanın önüne geçilmez bir yanı var. Tıpkı günah çıkarır gibi, tıpkı o inanmışların Tanrı huzurunda itirafları gibi. İnsan yalan yazamıyor. Yanlış evet ama yalan hayır. Niçin anı edebiyatının bizde yok denilecek denli az olduğunu da böylece anladım. Çünkü yazar anılarını yazmaya bir kez başlayınca kendi günahlarını, suçlarını, ayıplarını da yazmak zorunda kalıyor. Kolay değil bunları yazmak. Yüreklilikten öte yiğitlik ister. Ayrımın sonu. Sayfa 370.